Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 2 Azer 1401, Hicri Kamer'e 28 Rebiyusani 1444 ve miladi 23 Kasım 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dorapçı ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran kıssaları ve efsaneleri ve kalıcı ötürü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Belarus Başbakanını kabul etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile Amerika arasında mesaj tatisinin devam ettiğini belirtti. İran ile Suriye heyetleri Astana'da görüştü. Kudüs'te iki otobüs durağında meydana gelen patlamalarda bir işgalci Siyonist öldü, 22'si yaralandı. Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad ile görüşme sinyallerini verdi. Ve Düzce'deki depremde 80 kişi yaralandı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu sabah resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Belarus Başbakanı Roman Glapchenko'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede İran ve Belarus arasındaki dostane ilişkilere değinirken bağımsızlıklarını korumaya çalıştıkları için acımasız yaptırımlara maruz kalan ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek, yaptırımları etkisiz hale getirmenin etkili yollarından biridir dedi. İran'ın acımasız yaptırımlara rağmen ekonomik alanda dahil olmak üzere tüm alanlarda önemli ilerleme kaydettiğini de belirten reisi, İran ve Belarus bugün ilişkileri geliştirmek için çeşitli kapasiteye sahiptir ifadesini kullandı. Belarus Başbakanı, İran'ın bölgesel etkileşimleri güçlendirme yaklaşımının iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek için yeni bir vizyon oluşturduğunu belirterek, İran ziyaretinin iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman dostane olduğuna ve Tahran ile Minsk'in uluslararası arenada yapıcı işbirliklerine sahip olduğuna dikkat çeken Glapchenko, Günümüzde iki ülke arasındaki siyasi koordinasyon en üst düzeyde ve ekonomik ilişkilere geliştirmenin zamanı gelmiştir dedi. İki ülke arasındaki ticaretin son bir yılda 3 kat arttığına değinen Glavchenko, Belarus Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla iki ülke ilişkilerinin tarihini dikkatle inceledik ve işbirliğin geliştirmesi için yol haritasını belirledik ifadelerinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün yerli ve yabancı gazetecilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Bakan Emir Abdullahyan, İran ile Amerika arasında mesaj taatesinin sürdüğünü bildirdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan son iki ayda İran'a yönelik terör eylemlerine ve bu konuda gerçekleştirilen diplomatik istişarelere değinerek, son iki ayda Bağdat ve Tahran'da iki kez Irak yetkilileri ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi güvenlik yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmeler sırasında birçok anlaşmaya varıldı ve Irak Merkezi Hükümeti teröristleri İran sınırlarından çıkarma taahhüdünde bulundu dedi. Emir Abdullahyan son 8 haftada teröristlerin savaş ve iç savaş çıkarmak ve İran'ı bölmek amacıyla başlatılan komplo başarısız olduğu ifadesini kullandı. Batılıların İran'ın iç işlerine karışmasını eleştiren Emir Abdullahyan, İran'da yaşananlara ilişkin 3 Avrupa ülkesi olan Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu dünya ülkelerinin yetkilileriyle yaptığım temaslarda İran'ın tutumunu net bir şekilde ifade ettiğim değerlendirmesini bulundu. Emir Abdullahyan sözlerine şöyle devam etti. 3 Avrupa ülkesi, Amerika ve Siyonistler gelişmeleri doğru anlamadılar ve medya kuruluşları üzerinden müdahalede ve siyasi yorumlarda bulundular. Bu ülkelerdeki bazı yetkililer olumsuz yorumların ardından farklı röportajlarla bu konudaki yanlışlarını düzeltmeye çalıştı. İran ve Ukrayna arasında insansız hava araçları konulu görüşmeler yapıldığını belirten Emir Abdullahyan, Ukrayna savaşı başlamasından 11 ay önce Rusya ile yaptığımız savunma işbirliği kapsamında çok az sayıda İran İHA'sının satışı gerçekleşti. Şimdiye kadar İran İHA'larının savaşta kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bize sunulmadı. Son günlerde İran ve Ukrayna heyetleri konuyu görüşmek üzere 3. bir ülkede toplandı açıklamasını yaptı. Emir Abdullahyan, Ukrayna krizine dair savaşı bir çözüm olarak görmüyoruz ve barış ile istikrarın yeniden tesis edilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz dedi. Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelere ilişkin Emir Abdullahyan şu ifadeleri kullandı. Batılıların son haftalardaki yaklaşımlarına rağmen Avrupa Birliği ve bazı aracılar aracılığıyla yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler Amerikan tarafıyla gündemdeydi. Aynı zamanda kırmızı çizgilerimizi de aşmadık.
İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a karşı insan hakları karşıtı kararını onaylama çabalarına değinerek Almanya'nın İran'a karşı insan hakları iddiaları siyasi bir girişimdir dedi. Batı ülkeler ile Amerika'nın insan hakları iddiaları gülünç olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmail'i Batılılar kendilerinin dünyadaki başlıca insan hakları ihlalcileri olduğunu ve İran'ın insan haklarına özel önem verdiğini biliyorlar. Dolayısıyla bu kararı onaylamaya çalışmak insan haklarını korumaya yönelik gerçek bir eylem değil, siyasi bir girişimdir ifadesini kullandı. Almanya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi özel toplantısında İran karşıtı yeni bir karar alınmasına destek konusunda Amerika ile koordine olduklarını bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'nin danışmanlarından Albay Davud Caferi, dün Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Siyonist rejim destekli teröristler tarafından şehit edildi. Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'nin danışmanlarından Albay Davud Caferi'nin dün sabah Siyonist rejim destekli teröristler tarafından Şam yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu şehit edildiği bildirildi. Açıklamada sahte ve cani Siyonist İsrail'in bu cinayetin karşılığını şüphesiz alacağı vurgulandı.
Suriye konulu Astana görüşmeleri için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan İran ve Suriye heyetleri bir görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asker Hacı başkanlığındaki heyet görüşmeler kapsamında bugün Suriye Dışişleri Bakanı Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Eymen Sosan başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye ve bölgedeki güncel gelişmeler ile uluslararası toplantının gündeminde yer alan ve bu konularda ortak görüşlere sahip olan konular ele alındı. Ali Asgar Hacı, İran'ın Suriye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği ve bölgedeki krizin tırmanmasına yol açacak herhangi bir eyleme kesinlikle reddettiğini belirtti. Suriye heyeti, Başkanı Sosan ülkesinin mevcut durumda İran'ın yanında olduğunu vurguladı. İki taraf mevcut zorluklarla ilgili koordinasyon ve istişareyi sürdürme konusunda anlaştılar.
Kazakistan başkenti Astana'da Suriye konulu Astana görüşmelerinin 19.sü sona erdi. Taraflar Siyonist İsrail'in Suriye'ye karşı sürdürdüğü saldırıları kınadı. Kazakistan başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcilerinin gerçekleştirdiği Suriye konulu görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiride, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ele alınırken söz konusu bölgede daimi güvenliğin ve istikrarın sağlanmasının sadece Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması durumunda mümkün olacağı konusuna mutabık kalındı. Burada terörle mücadele adı altında yasa dışı yerel yönetimler oluşturulması dahil sahada yeni bahaneler yaratma girişimleri kınandı denildi. Astana'daki görüşmesinin sonucunda ayrıca Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'ye ait olan petrolün yasa dışı biçimde çalınarak yağmalanmasının kabul edilmediği kaydedildi. Astana üçlüsünün ortak bildirisinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı yerel yönetim girişimleri dahil terörist bileşenlere destek veren ülkelerin bu eylemleri kınandığı ifadeleri yer aldı. Taraflar Siyonist rejim İsrail'in Suriye'ye sürdürdüğü saldırıları da kınadı. Astana üçlüsü Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla gelecek senenin ilk yarısında yeniden bir araya gelme konusunda anlaştı.
Bu sabah işgal altındaki Kudüs şehrinde iki ayrı otobüs durağında meydana gelen patlamalarda bir yerleşimcinin öldüğü, 22 Siyonist yerleşimcinin yaralandığı belirtildi. Siyonistlere ait Mekan TV isimli kanalın yayınladığı haberde yaralılardan birinin beyin ölümünün gerçekleştiği, ikisinin durumunun çok ağır olduğu, diğer yaralıların da orta halli oldukları belirtildi. İşgal polisi tarafından yapılan açıklamaya göre patlamalardan biri sabah yerel saatle 07:05'te Kudüs şehrinin çıkışında Gibat Shaul kavşamındaki durakta meydana geldi. Buradaki patlamada bir kişi ölürken 19 kişi de yaralandı. İşgal polisinin açıklamasına göre ikinci patlama bu olaydan sadece yarım saat sonra Kudüs'teki Ramut kavşamındaki otobüs durağında meydana geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin Bilgi Merkezi yayımladığı günlük raporunda Batı Şeria bölgesinde İsrail işgal güçlerini ve onların himayesi altında milis gücü görevi gören Yahudi yerleşimci çetelere yönelik olarak 24 saatlik süre içinde 22 direniş eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen söz konusu direniş eylemlerinin başında yer alanların 4 ateş açma eylemi olduğu belirtildi. Birçok yerde işgalcilerle çatışma ve yerleşimci çetelerin baskınlarını engelleme teşebbüsü oldu. Bazı yerlerde onların araçları taşlandı. Olaylarda toplamda 14 işgalci askerin ve yerleşimci çete mensubunun yaralandığı bilgisi verildi. Bunların çoğunluğunu ise atılan taşlarla yaralananlar oluşturuyor. Son dönemde işgal güçlerini ve onların yerleşimcilerine karşı direniş eylemlerinin de istikrarlı bir şekilde devam etmesi sebebiyle Filistin Bilgi Merkezi de direniş eylemleri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren günlük raporlar yayınlıyor. Öte yandan Siyonist işgal ordusu Filistinli direnişçilerin dün gece bir trafik kazası olayından sonra ölen bir işgalci askerin cesedini Cenin'deki bir hastaneden kaçırdıkları iddiasında bulundu. Siyonistlere ait Yediyot Aharonot isimli gazetenin işgal ordusu sözcüsüne dayandırdığı açıklamada Cenin yakınındaki Celbu askeri kontrol noktası civarında arkadaşıyla birlikte ağır bir trafik kazası geçirmesinden sonra Cenin bölgesinde yer alan Siyonistlere ait bir hastaneye nakledilen ve hayatını kaybeden Tiran Firo isimli 18 yaşındaki işgalci askerin cesedinin Filistinli direnişçiler tarafından kaçırıldığı iddiasında bulundu. İşgal ordusu sözcüsü direnişçilerin söz konusu askerin cesedini şu an işgal yönetimin rehin tuttuğu şehit cenazelerinin teslim edilmesini sağlamak amacıyla kaçırdıklarının tahmin edildiğini dile getirdi. Siyonistlere ait medya organları cesedinin kaçırıldığı iddia edilen işgalci askerin fotoğrafını ve kimlik kartının görüntüsünü yayımladı. Kaçırma eylemini hangi direniş grubunun gerçekleştirdiği hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad ile görüşme olacak mı sorusuna yanıt vererek olabilir. Siyasette küslük ve dargınlık olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Esad ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, olabilir, siyasette küslük olmaz yanıtını verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile de ikinci bir görüşme yapabileceğini ancak tarihinin belli olmadığını söyledi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile seçimlerden önce görüşeceğini ve bu görüşmeyi Vladimir Putin'in ev sahipliği yapacağını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesinin ardından başlayan tartışmaları değerlendiren Selvi, Grand stratejisinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Şimdi sıra Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesine geldi diyen Selvi, Erdoğan ile Beşar Esad'ın seçimlerden önce görüşeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, Moskova'nın Ankara ve Şam'dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarının sinyalini aldığını söyledi. Suriye konulu 19. Astana görüşmesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrentiev, Suriye ile Türkiye'nin yakınlaşmasını umduklarını ve iki ülkenin dostça yaşaması gerektiğini belirtti. Lavrentiev, yavaş yavaş Suriye-Türkiye yakınlaşmasına tanıklık edeceğimizi umuyoruz. Buna ihtiyaç var, zira bunlar dostça yaşaması gereken iki komşu ülke. Hem Türk tarafının hem de Suriye tarafının birbirlerine doğru belirli adımları atmaya hazır olduklarının sinyallerini alıyoruz. Bu adımların doğru yönde atılacak, sivil nüfusu ölmesiyle bağlantılı trajik olayların önüne geçme imkanı sunacak adımlar olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Rusya'da görüşme imkanını yorumlayan Lavrentiev, bu imkan her zaman var, her zaman böyle bir görüşmeden yana olduk ve hatta görüşmeyi organize etme imkanını değerlendirdik dedi.
Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bolu'da olmak üzere bir ağır toplam 80 kişi yaralandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere saat 14 itibariyle 138 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar da sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Gölyaka'daki depremde Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bolu'da biri ağır olmak üzere toplam 80 kişi yaralandığı bildirildi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte eğitime ara verildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Türkiye Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde Demokratik Suriye güçlerine ait mevzilerini bombaladığı bildirildi. Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Türkiye savaş uçakları Demokratik Suriye güçlerinin Tel Rifat, Şeyh İsa ve Anil Arab'ın çevresindeki mevzilerini yoğun şekilde bombaladı. İstanbul'da son sıralarda meydana gelen patlamayı bahane gösteren Ankara, Suriye kuzeyine yönelik saldırılarını arttırdı. Türkiye savaş uçakları dün Deiruzur'un çevresine yer alan bir köyde Demokratik Suriye güçlerinin mevzilini 5 kez bombalamıştı. Yerel kaynaklar Türkiye'nin Kamışlı'nın çevresine düzenlediği hava saldırılarında Demokratik Suriye güçleri mensubu 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
Amerikan güçleri Suriye topraklarından çalıntı petrol yüklü yeni bir tanker konvoyunu Irak topraklarına taşıdı. Haseke kırsalındaki El Yarubi'ye bölgesinden yara kanaktar Hassana'ya yaptığı açıklamada Amerikan güçlerine ait 44 tankerden oluşan bir konvoyun Suriye'nin El Cezire bölgesinde işgal ettiği petrol kuyularından çalınan petrolle yüklü olarak El Cezire'den ayrıldığını ve illegal El Mahmudiye geçidi üzerinden Irak topraklarına doğru geçtiğini belirtti. Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Haseke, Raqqa ve Deir ez-Zor bölgelerinin büyük kısmı Amerika'nın tırlarca silah, mühimmat ve yaşam malzemesi göndererek alenen yardım ettiği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. Başta Devlet Başkanı Beşar Esad olmak üzere Suriyeli yetkililer, Amerika'nın ülkenin doğal kaynaklarını yağmaladıklarını sık sık dile getiriyorlar. Suriye lideri Esad, Amerika'nın eylemlerini devlet haydutu olarak değerlendirdi.
Ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, Suudi Koalisyonu'nun bu ülkenin petrolünü çalma çabalarına gösterdiği tepkide, bu gibi girişimlerin tekrarlanması halinde önceden uyarmadan Yemen kaynaklarını yağmalayanların gemilerini hedef alacaklarını söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, yaptığı açıklamada bundan sonra saldırgan ülkelerin gemilerini uyarmadan doğrudan hedef alacaklarını belirterek, dünyanın ülke halkının aç bırakılmasına ve Yemen'in kaynaklarının yağmalanmasına izin vermeyeceklerini bilmesi gerektiğini ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Arap Parlamentosu'nun Suriye işgalinin Türkiye tarafından sürmesine tepkisiyle ilgili. Parlamentosu yaptığı açıklamada Türkiye'nin Haseke'de 1 milyonu aşkın Suriyelinin kullandığı suyu kesmesini kınadı. Arap Parlamentosu Türkiye'nin Suriye'de suyu sıklıkla kesme girişiminin iyi komşuluk ilkesi ve insani konuların ihlali sayıldığına işaretle sivillere karşı suyun bir araç olarak kullanılmasını hangi bahaneyle olursa olsun kınadı. Birlik, Türkiye'nin tehlikeli girişimlerinin Suriyeli sivillerin yaşamı üzerindeki tehlikeli sonuçları hakkında uyarıda bulunarak, Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu suyun tedariki için sürdürülebilir çözüm bulunması ve bu felakete son verilmesini talep etti. Gerçi Arap ülkelere bağlı olan bu parlamentonun pek icra gücü olmayışına rağmen, bu bildirinin çıkarılması, Arap ülkelerinin Suriye halkı ve hükümetini destekleme noktasında olumlu bir durum sayılıyor. Arap parlamentosunun bu açıklaması, Türkiye yönetiminin bir kez daha hata yaptığını ve Suriye'nin işgal ettiği kentlerinden geri çekilmekten başka bir çaresi olmadığını gösteriyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı ve yakında başlatabilecek yeni kara harekatı, Ankara'nın Suriye topraklarını işgal ettiği kısmından şimdilik çekilme niyetinde olmadığını gösteriyor. Ankara, bağımsız bir ülke olan Suriye'de askeri, siyasi ve ekonomik etkinliğini de güçlendirmeyi hedeflemiştir. Barış meselesi ikili ilişkilerde sıradan bir konu değil. Erdoğan yönetimi son sıralarda Suriye ile ilişkileri normalleştirme doğrultusunda olumlu açıklama ve adımlar attığı ve Ankara'dan muhalefet siyasiler ve parti liderleri Beşar Esad ile müzakere için Suriye ziyaret düzenlediği bir sırada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik başlattığı yeni operasyon, Erdoğan yönetiminin Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabaları konusunda şüphe uyandırmaktadır.
Esasında Erdoğan yönetimi, Türkiye hükümeti ve halkının geleceğini riske atarak pratikte Suriye topraklarında yabancı bir ülkenin taleplerine yerine getirmeyi pratik olarak çalışmakta. Erdoğan yönetimi şimdiye kadar defalarca Beşar Esad yönetimiyle ilişkileri normalleştirmeye çalıştığını ilan ederek bu bağlamda yeşil ışık yakmıştır. Ancak her defasında bir bahane ortaya atarak geri çekilmiş ve süreci durdurmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak geçtiğimiz hafta bir kez daha Suriye ile ilgili açıklama yaptı. AK Parti lideri Endonezya'nın Bali kentinde yaptığı açıklamasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bizzat görüşmek istediğini kaydetmişti. Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. vakti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir. Ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkeler ile ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz ve buna göre de yolumuza o şekilde devam edebiliriz diye konuşmuştu. Birçok siyasi çevre ve uzman Erdoğan'ın bu açıklamasını olumlu nitelerken, ardından gelen gelişmeler Erdoğan'ın barış sürecini uzatmaya çalıştığı yorumunu yapmaya başladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarına son saldırıları bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden özel kuvvetler, Ankara destekli Ulusal Ordu denen silahlı grupların kontrolü altındaki bölgeye girdi. Bu durum, Türkiye yönetiminin Suriye ve Irak olmak üzere komşu ülkelerin toprakları üzerindeki işgalini kolay kolay sonlandırmak istemediğini ortaya koydu. Görünen o ki Türkiye ordusu yanlış gittiği yoldan geri dönmek istemiyor ve Ankara yetkilileri komşu toprakların işgalinden doğan krizi kendi partilerinin lehine suistimal etmek niyetindedirler.
Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Irak'ta dev ekonomik yolsuzluğun ifşası ve El-Sudani hükümeti için bir sınav olması ile ilgili. Iraklı kaynaklar 2,5 milyar dolar değerinde organize bir yolsuzluk şebekesinin tespit edildiğini belirtti. Irak Maliye Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada kayıp para hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Irak petrol rezervleri açısından zengin bir ülke sayılıyor ve dünyada en büyük petrol üreten ve ihraç eden ülkelerden biridir. Buna rağmen bu ülkenin ekonomik sorunu ve sıkıntılarının sayısı fazladır. Öyle ki bu ülke geçtiğimiz senelerde defalarca geniş çaplı halk gösterilerine sahne oldu. Hatta Adil Abdülmehdi yönetimi 2019 yılında ekonomik protesto eylemleri sonucu iktidarı bırakmak zorunda kaldı. Ekonomik sorun ve sıkıntıları çok olan Irak'ta geniş çapta ekonomik yolsuzluklar yaşanıyor. Aslında yolsuzluk Irak ekonomisinin en ciddi sorunlarından biri sayılıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre Irak 2021 yılında 180 ülke arasında 157. sırada yer aldı. Irak halkı bu ülkedeki sıkça yaşanan ekonomik yolsuzlukları sürekli protesto ediyor. Yapılan açıklama ve yayınlanan haberlere göre Irak Vergi Komisyonu yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde olan 3,7 trilyon Irak dinarını 5 firmaya aktarmıştır. Bu ödemeler 9 Eylül 2021-11 Ağustos 2022 aralarında Vergi Komisyonu'nun içinde yer alan bir devlet bankası şubesinden 247 çek ile yapılmıştır. Dev yolsuzluğun yapıldığı dönem, bunun Mustafa El-Kazım'ı yönetimi döneminde yapıldığını gösteriyor. Bu yüzden Irak Meclisi, KDP Milletvekili Macit Şengil de yaptığı açıklamada konuyla ilgili incelemeler sonuçlanıncaya kadar Başbakan Mustafa El-Kazım'ı eski maliye bakanları ve bakanlıktaki sorumlular hakkında yurt dışına uçuş yasağı getirilmesini talep etti.
Irak'ın yeni kabinesinin karşısındaki en ciddi meselelerden birinin önceki hükümetten kalma büyük yolsuzluk dosyaları olduğu ifade edilebilir. Bu yolsuzluğa çok sayıda yetkili, devlet memuru ve tüccarın organize şekilde karıştığı ifade ediliyor. Irak'ta hukuk uzmanlarından emekli yargıç Cemal Esed'i yolsuzluk dosyalarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bu sürecin üzerinde mutabakat sağlanan bir hırsızlık için büyük organizasyon yapıldığını ifade etti. Çok yakın bir zamanda Irak Başbakanı olarak kabineyi kurmak ile görevlendirilen Muhammed Şia El-Sudani, bu ülkede yolsuzluk ile ciddi şekilde mücadele etmeyi taahhüt etmiştir. El-Sudani ilk açıklamada, devlet kurumlarımızın her tabakasına yerleşen yolsuzluk sorunu ile mücadelede asla geri adım atmayacağız. Bu sebeple yolsuzlukla mücadeleye hükümet programımızın ilk sırasında yer verdik. Bu tür hırsızlık vakaları yanı sıra Irak vatandaşlarının paralarının gereksiz yerlere harcanmasına da müsaade etmeyeceğiz şeklinde konuştu. Girilen aşamada bu büyük yolsuzluğun ifşa edilmesi Sudan'ı için yolsuzlukla mücadele için bir sınav niteliği taşıyor. Irak'taki bağımsız siyasilerden Nesim Abdullah bu hususta Irak basınına yaptığı değerlendirmede El-Kazimi yönetimiyle ilgili çok sayıda yolsuzluk dosyasının basın gündemine düşeceği, bu dosya ve yolsuzluklardan birinin Tarım Bakanlığındaki yolsuzlukla ilişkin olduğu söylendi. Irak'ın yeni başbakanı Sudani, ülkede yolsuzluk ile mücadele konusunda başarılı bir puana imza atamaması halinde çok geçmeden halk ve siyasilerin baskısı ile karşı karşıya kalabileceği, hatta görevini bırakmak zorunda kalabileceği ifade edilebilir. Irak'ta yolsuzluk konusunda kamuoyunun oldukça duyarlı ve hassas olduğu ve Sadr hareketinin de bu konu üzerinde çok manevra yaptığı için Şia-i Sudani yönetimi halkın güvenini kazanmak için yolsuzlukla mücadelede ciddi kararlılığı göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde biraz önce de ifade edildiği gibi kesinlikle yoğun baskılara maruz kalacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad ile görüşme olacak mı sorusuna bir yanıtta bulundu ve olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz dedi. Erdoğan daha sonra kendi açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de ikinci bir görüşme yapabileceğini de sözlerine ekledi. Ancak tarihinin belli olmadığını söyledi. Son günlerde Türkiye ile Suriye arasında muhtemel bir görüşmenin olup olmayacağı yönündeki sorular gündemde çok soruldu, tartışıldı. Buradan da hareketle son dönem Türkiye'nin Suriye karşı izlediği politikalar da gündemde değerlendirildi. Biz bugünkü sohbetimizde yine bu sorudan hareketle Türkiye'nin bu kaç yıllık içerisinde izlediği siyasetleri ve gelecekte nasıl böyle bir olayın gerçekleşme ihtimali var sorusuna yanıt aramaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Aydınlık gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte bugün. Ercan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son sıralarda sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'nin Suriye ile direkt bir diyalog kurmak, ilişkileri yeniden canlandırma gibi adımlarının atabileceği yönünde bazı tahminler gündemde hep tartışıldı. Özellikle Sayın Erdoğan'ın bu ifadesinden hareket edecek olursak, siz böyle bir meselenin ve olayın gerçekleşmesini ne kadar mümkün görüyorsunuz? Buradan başlayalım ilk soru olarak, daha sonra devamında başka sorulara da geçeriz efendim.
Hemen şunu söyleyeyim, eskisine göre çok daha fazla ihtimal var. Yani görüşme imkanları daha da arttı, nedenleri arttı, ortam giderek elverişli hale geliyor. O açıdan Erdoğan'ın bu sözünün çok uzakta gerçekleşeceğini sanmıyorum. Gerçi ilk açıklamasında 2020 seçimlerinden sonra önemli adımlar atılabilir, görüşülebilir de gibi mesajlar verdi ama yakın zamandaki bazı adımlar, gelişmeler bunu daha yakına çekecek diye düşünüyorum. gelişmeler, bilgiler o doğrultuda. En önemli nedeni de buraya gitmemizin en önemli nedeni Türkiye çok sıkıştırılıyor. Türkiye Suriye merkezli terörden çok rahatsız ve hükümet zora düşüyor. Suriye'den gelen teröristler Türkiye'nin en büyük şehrinde eylem yapıyor ve Türkiye'deki huzuru bozuyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın çok samimi, ciddi çabaları, çalışmaları var terörle mücadelede. Çok kararlıyız. İçerideki terörist sayısı 120'nin altına düştü dedi. Çok iddialı. İçeride tamamen terörü bitireceğiz diyor. Güvenlik kuvvetleri de çok dikkatli. Çok canla başla çalışıyor dağ bayırda. Güneydoğu'da birçok ilimiz huzura kavuştu. Oradaki yaşam şekli değişti. Normale dönmeye başladı oralar ilk defa 30 yıl sonra. 30 yıl sonra Güneydoğu'daki illerimize huzur, barış, güven geldi. Çünkü terör ezildi. Halk da artık devlete güvenmeye başladı. Yüzünü Türkiye'ye dönmeye başladı. Ve bunun akabinde güzel gelişmeler oluyor. Oralara yatırımlar artıyor. Sosyal, kültürel faaliyetler arttı bu yaz. Hala devam ediyor. Ve huzurun devam etmesi için de güvenin sağlanması gerekiyor. Bu konuda hükümet güzel bir çizgi tutturdu. Amerikan merkezli bu terör örgütleri, Amerikan destekli terör örgütleri Türkiye'de eylemler yaparak bu huzuru, bu güveni bozmaya çalışıyor. Ve hükümet bundan çok rahatsız. Taksim'deki, İstanbul Taksim'deki bombalı patlama da bunu bozan bir eylem oldu. Ve Türkiye'yi çok rahatsız etti, hükümeti çok rahatsız etti. Bazı yalanlara, iftiralara rağmen hükümet bu olaylardan rahatsız ve üstüne gitti. Ve hemen arkasından geçen gün başlayan o büyük operasyonlar yapılmaya başlandı. İşte bunların çerçevesinde Erdoğan'ın baktığımızda Katar'daki Dünya Kupası maçı sırasında, açılışı sırasında Mısır Devlet Başkanı Sisi ile tokalaşması, ondan önce ve ondan sonra Suriye'ye yönelik sorulara olumlu cevap vermesi, görüşülebilir tabii demesi, yani yanlış hatalı adımlardan geri dönülür, devlet politikasıdır demesi, Esad'la da yakından görüşeceğini işaretleri zaten Suriye ile ve Mısır'la alt seviyede görüşmeler, temaslar, güvenlik ve diğer konulardaki karşılıklı şeyler, temaslar vardı. Bunlar daha üst seviyeye çıkacak, bunu gördük. Sisi ile tokalaşması Esad'la tokalaşacağına yönelik önemli bir adım ve mesaj bence.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye'de yaşayan bazılarının da vatandaşlıkları olan kimi mültecilerin durumu da bu konuda çok tartışıldı. Şimdi Türkiye'de yerleşen ve yaşayan mülteciler var. İlişkiler normal hale gelirse bunların durumu nasıl olacaktır? Acaba tekrar kendi ülkelerine dönmek zorunda kalacaklar mı? Mültecilerle ilgili durumu nasıl görüyorsunuz eğer ilişkiler normal hale gelirse?
Normal hale gelirse bu sorun da çözülür. Bu sorunun çözülememesi nedeni Suriye ile Türkiye'nin ilişkilerinin normal olmamasıydı. Ve Suriye'nin 11 yıldır içinde bulunduğu bu terör savaşıyla boğuşmasıydı. Suriye bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Belli bir bölgenin dışına çok çıkamıyordu. Şam ve merkez etrafı önemli şehirleri korumaya çalıştı. Bu doğru bir strateji. Kuvvetlerini yaymadı, dağıtmadı, parçalamadı. Başkent ve etrafını çok sağlam savundu. Bu doğru bir çizgiydi ve Suriye'deki yıpratıcı, ucuz, yıkıcı terör savaşı teröristleri zayıflattı aslında. Amerika olmasa onlar çoktan yok olurlar orada. Ve bu Suriye'deki işin başında ortaya çıkan sözde muhalif gruplar Türkiye ve bölge ülkelerine dağıldı bunlar. Oralardan faaliyetler yürütüyordu ve Suriye'deki o güvensizlik terör ortamı nedeniyle 3 milyon 600 bin kişi son rakamlara göre Türkiye'de barınıyor. Eğer Suriye'de iki hükümet anlaşıp terörü kısa sürede bitirirse Suriye topraklarında terörist kalmazsa bu mültecilerin büyük bir kısmı geri ülkelerine döner. Ve bunu Türkiye'de istiyor, Suriye'de istiyor. Zaten Suriye sık sık af da ilan etti. Suriye olumlu bakıyor. Eğer Türkiye Suriye ile el sıkışır, geleceğe yönelik önemli adımlar atarsa Suriye hükümetinin de artık bu geri dönenlere olumsuz bakışı ortadan kalkar. Çünkü bunların yine en büyük güvencesi Türkiye olur. Türkiye-Suriye dostluğu mültecilerin ülkelerine güvenle gitmesini sağlar. Onların orada güvenle yaşamasını sağlar. Bu 11 yıllık yıkıcı savaş Türkiye için de Suriye için de çok ağır faturası oldu. Herkes dersini aldı. Artık bu işle uğraşmayacak. Bunları kışkırtmayacak, desteklemeyecek. Ve birbirlerine karşı böyle bölücülüğü, yıkıcılığı desteklemeyecek. Ve herkes güvenliğini sağlayacak. Çünkü bundan kimsenin kar elde etmedi. Bunlara en çok dış güçler, Amerika istifade etti, İsrail istifade etti ve Suriye, Irak, Türkiye zayıfladı. Fatura giderek de ağırlaşıyor. Ayrıca iç sorun olmaya başladı. Siyasetçiler 2 yıldır Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli göçmenleri siyaset konusu yapmaya başladılar. Gündemde tutarak hükümeti yıpratmaya çalıştılar. İçeride bunları kışkırtmaya başladılar. Bu hükümeti de Türkiye'yi de rahatsız etmeye başladı. Bunlar da hükümeti zorluyor, hızlı adım atmaya teşvik ediyor. Bu açıdan Suriye ile iyi bir adım atılması, üst düzeyde görüşmeler bu işi daha da güvenceye alır, güzel bir görüntü oluşturur. Herkes güvenle gider. Ben şuna inanıyorum, Suriye'den gelenlerin yani belki 300-500 bin kişisi kalır. Artık buraya yerleşmiş, burada düzenini kurmuşlardır ki onlar da uzun vadede geri giderler. Suriye normale dönerse daha hızlı ileride. Evet. Çok kişinin kalacağını sanmıyorum. Türkiye'de de yaşamak zorlaştı. Son bir yıldır süren ağır ekonomik kriz fiyatları 4'e 5'e katladı ki bu Suriyeliler için daha ağır. Daha ağır. Onların çoğu güvencesiz çalışıyor. İş bulmaları da sıkıntılı. Gelirleri de çok yüksek değil. Çok düşük ücretlere çalışıyorlar. Dolayısıyla onlar da gitmekten yana. Bunu da sağlayacak olan iki ülkenin olumlu, hızlı adımları.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Türkiye-Suriye ilişkiler çerçevesinde gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimizin konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu kararına tepki olarak %60 oranına kadar zenginleştirilmiş uranyum üretimini arttırması, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Avrupalı parlamenterin Amerika'nın insan hakları ihlallerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Avrupa Parlamento üyesi Mick Wallace, Avrupa Birliği çelişkili bir yaklaşımla Amerikan güçlerinin Iraklı sivilleri katletmesi karşısında sessiz kaldı ve bu ülkeye karşı herhangi bir yaptırım uygulamadı diye kaydetti. Avrupa Parlamento üyesi Wallace, Avrupa Birliği'nin Batı Asya'da başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin işlediği suçlara yönelik çelişkili yaklaşımına tepki gösterdi. Wallace Twitter sayfasında yayınladığı bir mesajda Amerikan ordusunun Irak'ta sivillere karşı işlediği suç ve cinayetlerle ilgili bir tweet'e yanıt olarak şunları yazdı. Avrupa Birliği Amerika'nın Irak'taki bu katliamına karşılık olarak Amerika'nın hangi nedenle yaptırım uygulamak istemedi? Avrupalı parlamenter Amerika ve NATO tarafından Batı Asya'da sivillere karşı işlenen ortak suçlarla ilgili olarak şunları kaydetti. Amerika, NATO üyelerinin de yardımıyla Irak'a düzenlediği yasa dışı saldırıda 1 milyondan fazla vatandaşı öldürdü. ve hala bu katliam nedeniyle kimseye yaptırım uygulanması yönünde herhangi bir talep yok.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterileri düzenlenmesi, Suud Savaş İttifakı'nın Yemen'e saldırılarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayetlere karşı uluslararası toplumun sessiz kalması, bazı ülkelerin insan hakları iddialarının ne kadar asılsız olduğunu ve bu ülkelerin insan hakları konusundaki çifte standartlarını gösteriyor ifadesine yer verildi. Özel Teşkilat Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere ve El Halil'deki evlerine yönelik saldırı ve terör eylemlerine uluslararası tepki verilmemesine büyük şaşkınlık duyduklarını ifade ederek şöyle dedi. Birleşmiş Milletler Batı Asya temsilcisinin Siyonist rejimin suçlarını kınaması yeterli değil. Özel teşkilat Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı uluslararası toplumun sessiz kalması tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak bu cinayetler karşısında sessizliğin devam etmesi Siyonistleri yerleşim planlarını uygulamaya ve Filistinlilerin mallarına el koymaya teşvik ediyor vurgusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde binlerce Siyonist yerleşimci El Halil kentinde Filistin vatandaşlara saldırı düzenlemişti.
Hemşeri gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okumaktayız.
Hizbullah Hareketi Merkez Konsey Üyesi Nebil Kavuk yaptığı açıklamada şöyle dedi. Cumhurbaşkanlığı seçim toplantılarının deneyimi hiçbir grubun anlaşmasız bir cumhurbaşkanı seçme yetkisine sahip olmadığını kanıtladı. Lübnanlı gruplar hala bir uzlaşmaya varmadan cumhurbaşkanının seçilmesini istiyorsa bu toplantılar devam edecek. Önceliği vatanı ve milli birliği kurtarmak olan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Cumhurbaşkanının dirilişe komplo kurmasını, ülkeyi fitneye sürüklemesini istemiyoruz. Nebil Kavuk yaptığı açıklamanın devamında çatışma arayanlar ülkeyi akıl almaz bir maceraya sürüklediler. Lübnanlıları çatışma ve fitneye sürüklemenin birinci sorumlusu Suud rejimidir. Bazı temsilciler Suudi Arabistan'ın Cumhurbaşkanı seçimi konusundaki tutumlarını değiştirme baskısından şikayet etmeye devam ediyor. Suudi müdahalesi Lübnan'ın iç işlerine en kötü dış müdahaledir. Suudi Büyükelçiliği Lübnanlılar arasında müzakere ve anlaşmaların önlenmesinden birinci sorumlu taraftır. Tüm bu olaylar direnişi, askeri yeteneklerini hazırlama ve geliştirme görevinden uzaklaştırmayacaktır diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelere de gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili siyasetçilerin açıklamaları,
TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyon başlatması
ve Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimali sorulan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasette ebedi olarak dalgınlık, kırgınlık, küslük olmaz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran 2023'teki seçimlerden sonra Suriye lideri Beşar Esad ile görüşebileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'daki basın toplantısında bir gazetecinin Suriye Devlet Başkanı ile bir görüşmeniz olması mümkün mü sorusu üzerine şu an itibariyle böyle bir şey tabii söz konusu değil ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz demişti.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olursak ilk yapacağımız işlerden birisi Suriye'nin meşru yönetimi ile görüşmektir, karşılıklı büyük elçilikleri açmaktır dedi.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde resmi rakamlara göre 3 milyon 600 sığınmacımız var ama bu rakamın 4-4,5 milyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidar olursak ilk yapacağımız işlerden birisi Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmektir. Karşılıklı büyük elçilikleri açmaktır ama bu hemen sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Buradan kendi vatanlarına gidecek olanlara evlerine, yollarına, okullarına, kreşlere, hastanelere yapmanız lazım. Bunları nasıl yapacağız? Avrupa Birliği fonları ile bizim müteahhitlerimiz yapacak. Avrupa Birliği siz açık olursanız harcadığınız parayı nereye ne kadar harcadığınızın hesabını bize verirseniz biz size bu parayı veririz diyor. Dolayısıyla bizim müteahhitlerimiz bölgenin bütün altyapısını oluşturacaktır. Bunların evleri, yolları, okulları, hastaneleri olacak. Bütün altyapıyı hazırlayacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması gerekir. Yeniden bir savaş ortamında kendilerini bulmamaları lazım. Bunun için de meşru hükümet ile oturulacak, protokol yapılacak. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Ya açıkçası Türkiye'deki algı çok ilginçtir. Dediğim gibi yani algı hemen %90 değişebiliyor. Yani mesela işte basın yayın aracılığı ya da hükümet iktidar politik ekseni değiştirdiğinde hemen Türkiye'deki mevcut özellikle şeydir bir kesim hemen değişebiliyor. Tabii muhalif kesimin ciddi eleştirileri var. Yani çok ciddi eleştirileri var. Siz dün böyle söylüyordunuz. Bugün direkt nasıl bu aşamaya geldiniz gibi madem ki bu aşamaya gelecektiniz siz neden o zaman bu süreci bu kadar uzun vadeli sürdürdünüz? Yani daha doğrusu Esad'la olan bir düşmanlık hukuku neden bugüne kadar geldi gibi eleştiriler çok yoğunda ve herkes bu algı üzerinden tartışıyor. Ama şu çok net, yani artık muhalefetten de mevcut iktidarın bir kısmından daha fazlasını diyeyim, hepsinin de ortak noktası, evet, bir an önce bir çözüm bulunsun ve mültecilerin artık kendi ülkesine geri gitmesiyle ilgili hemfikirler. Ama işte Şam'la nasıl bir politik uzlaşı geliştirileceği konusunda herkes farklı düşünüyor. Yani şöyle bir durum, tabii elbette Suriye hemen kabul etmeyecek. Yani Suriye açıkçası biraz artık, yani daha doğrusu Şam hükümeti güçlendikçe, ayakları yere basınca daha avakur duruyor. Yani daha dirençli durmaya çalışıyor. Türkiye bu konuda evet, mülteci meselesiyle birlikte Kürt meselesi üzerinden de Şam'ı biraz baskılamak istiyor açıkçası. Yani daha doğrusu çünkü gerek Tahran'ın, yani gerek İran'ın, gerekse de Rusya'nın, çünkü Kürt meselesi üzerinden, çünkü operasyonun, Türkiye'nin yeni bir operasyon, olası bir operasyon önüne geçebilmek için eğer bir şey konuşulacaksa, mesele Suriye'nin içiyle ilgili konuşulacaksa, bunu Şam'la konuşulması tavsiyesinde bulunuldu. Türkiye'de bu süreci biraz bu şekilde devam ettirmek istiyor açıkçası. Yani bu tavsiye meselesi üzerinden Şam'a hemen şu olabilir, yapar mıyız demesi, Şam'ın bunu kabul etmesi imkansız. Çünkü aynı zamanda bir de şey meselesi var. Yani orada, çünkü Türkiye'nin şu anda kontrol altında bulunan ve Şam'la savaşmış çok sayıda cihadist grup var. Daha doğrusu cihadist silahlı grup var ve bu silahlı gruplar nasıl organize edilecek, nasıl konsolide edilecek ve aynı zamanda da Şam'la nasıl bir diyalog sürecine katabilecekler? O silahlı gruplar bunu kabul edecek mi? Şimdi o da ciddi muamma ve bunlar hepsi aslında, Şam bunları hepsini çözmeden açıkçası Türkiye'nin mevcut orada hem Kürt politikası Şam'la ya da Şam'a söz geçirebilecek bir Kürt politikası üzerine bir otorite kurması olgusu da çok zor. Ama zaman içerisinde tabii ki bir de Şam'ın kendi içindeki yeni anayasa veya kendi halklarına ya da kendi içinde yaşayan halklara da nasıl bir anayasa sunacak, o da çok önemli.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak ve Suriye topraklarında PKK mevzilerine yönelik hava operasyon başlattı. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şimdiye kadar 89 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi. Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üst olarak kullanılan Irak kuzenindeki Kandil, Assos, Hakurk ile Suriye kuzenindeki Ara Pınarı, Tel Rifat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir. Pençe Kilit Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, Bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş. Çok sayıda teorist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teoristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üstlerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleyi en son teorisi etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.
Öte yandan harekatla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe kılıç hava harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz. Ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın gelebiliriz sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor" ifadelerini kullandı. Terörün insanlığın düşmanı olduğunu belirten Çelik, "Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar, en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler, tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz" dedi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Amerika'yı bir kez daha PKK'yı desteklemekle suçlamış ve PKK'nın CIA tarafından yönetildiğini söylemişti. Soylu, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Amerika'nın taziye ve başsağlığı mesajı göndermesinin ardından Ankara'nın Amerika'nın mesajını Washington'un PKK'ya verdiği destek nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Türk makamları bu saldırılarda Türk ordusunun sivil kayıpları önlemek için büyük çaba gösterdiğini bildirirken, El Meyaden Suriye kaynaklarına dayandırarak Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarında en az 9 sivilin öldüğünü bildirdi.
Ve son olarak geçen hafta Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Düzce'deki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek, "Konuyu takip ediyoruz. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve masalımızı hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde peri masalları her diyarın genel kültüründe özel bir yeri bulunduğunu ve halk edebiyatı alanında en çok taraftarı olan masal türlerinden biri sayıldığını anlattık. Yine geçen bölümde genel bir tanımlamada peri masallarının kahramanlarının yaşadığı mutlulukları ve mutsuzlukları ve çeşitli maceralarını ve doğa ötesi güçlerini kapsadığını beyan ettik. Peri masalları aslında hepimiz çocukken büyük babalarımızdan, büyük annelerimizden duyduğumuz sade ama aynı zamanda güzel masallardır. Ve bu masalları duyunca hepimiz hayal dünyası yolculuğuna çıkmışızdır. Aslında peri masalları ve efsaneleri sade görünüşü ve basit sözcüklerinin ardında derin düşünceleri barındıran masallardır. Ve bazı araştırmacıların tabiriyle bir tür masallar ilkel beşeri toplulukların ve hatta günümüz insanların renkli rüyalarının yansımasıdır. Bu tür rüyalar masalı anlatan ve dinleyenlere hayal gücünü kullanarak gerçek dünyanın biraz ötesine, ulaşılmayan ufuklara seyahat etmelerini ve yepyeni duyguları tecrübe etmelerini imkan sağlıyor.
Peri masalları ve efsanelerinde yer yer bir dizi sırlar ve mesajlar yatıyor. Halk edebiyatı ve sıradan insanların yaşam tarzı üzerine geniş araştırma ve incelemeler yapan Alman Grimm kardeşler Jacob ve Wilhelm, efsanelerin aslında eski mitolojik maceraların birer parçası olduğunu belirtiyor. Grimm kardeşlere göre eski masalları incelemek ve onları yeniden düzenlemek suretiyle eski mitolojileri yeniden canlandırmak mümkün. Grimm kardeşler pehlivanlık ve büyü içerikli masalların Hint ve Alman kavimlerden kaynaklandığına inanıyor. Bu kardeşler bu gibi masalların kavimlerin arasında yaşanan göç ve kültür alışverişi sayesinde dünyanın başka kavimleri arasında da yaygınlaştı.
Ancak İngiliz antropolog Edward Taylor'un mitolojilerin ve günümüz toplumlarında izleri ve yine efsanelerin gelişim ve değişim süreci hakkında yaptığı derin ve geniş araştırmalar, başka antropologları da efsaneleri daha dikkatli ve daha bilimsel bir şekilde incelemeye yöneltti. Taylor'dan sonra Andrew Lang da çeşitli yörelerin halk masallarını birbiriyle karşılaştırmaya başladı ve bu masalların ve efsanelerin kökleri çok eskilere dayandığı sonucuna vardı. Belki bu yüzden bazıları efsanelerle mitolojilerin bir olduğuna inanıyor. Gerçi efsane ile mitoloji arasında çok ince bir sınır bulunuyor, fakat mitolojilerle peri masalları arasında birçok ortak yönde dikkat çekiyor. Ama yine de ikisinin arasındaki farklılıklar da az sayılmıyor ve bu yüzden iki ayrı kategoride yer almalarına neden oluyor.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Çok eski zamanlarda uzak bir diyarda bir anne oğlu ile yaşıyordu. Bir gün anne oğluna şöyle dedi: "Oğlum, al şu parayı, git çarşıdan biraz ekmek al getir." Çocuk parayı aldı ve evden çıktı. Yolda giderken birkaç yaramaz çocuğa rastladı. Yaramaz çocuklar zavallı bir kediye ip bağlamış, kediyi sağa sola sürüklüyordu. Çocuk kediyi acıdı ve çocuklara acaba kediyi satar mısınız, kaça satarsınız diye sordu. Yaramaz çocuklar da evet satıyoruz, çok ucuz, ekmek fiyatının yarısına dediler. Çocuk elindeki tüm parasını verdi ve kediyi satın aldıktan sonra serbest bıraktı ve ardından kediyle beraber eve döndü. Annesi oğluna bağırıp çağırdı, neden böyle bir şey yaptın? Çocuk tüm macerayı annesine anlattı ve şöyle dedi, eğer bugün ekmek yemesek ne olur acaba?
Tahran Radyosu.
Ertesi gün anne yine oğluna biraz para verdi ve kasaba gidip biraz et satın almasını istedi. Çocuk yine aynı yolda giderken yine aynı yaramaz çocuklara rastladı. Yaramaz çocuklar bu kez zavallı bir köpeğin etrafını sarmış köpeği tekmeliyordu. Çocuk yine hayvanı acıdı ve çocuklardan sordu. Çocuklar bu köpek satılık mı? Eğer satılıksa fiyatı nedir? Çocuklar da yine evet satıyoruz çok ucuz et fiyatının yarısına dediler. Çocuk elindeki tüm parayı verdi ve köpeği satın aldı ve yanında eve götürdü. Anne oğlunu görünce tekrar bağırıp çağırmaya başladı. Yahu ben senin elinden ne yapayım? Benim ticarethanem yok ki. Çocuk yine tüm macerayı anlattı ve şöyle dedi. Eğer bugün et yemesek ne olur acaba?
Yine ertesi gün anne çocuğuna biraz para verdi ve bu kez bayağı tembih ettikten sonra oğluna gidip biraz kuyruk yağı satın almasını söyledi. Çocuk yine aynı yolda giderken yine aynı yaramaz çocuklara rastladı. Yaramaz çocuklar bu kez zavallı bir fareyi yakalamış, fareyi yakmak istiyordu. Çocuğun yüreği yandı ve sordu. Bu fare satılık mı? Eğer satılıksa fiyatı nedir? Çocuklar da yine evet satıyoruz, çok ucuz, kasapta kuyruk yağı fiyatının yarısına dediler. Çocuk elindeki tüm parayı verdi ve fareyi satın aldı ve yanında eve götürdü. Anne bu kez hiç ses çıkarmadı ve oğlunu görmemiş gibi davrandı.
Günler geçti. Çocuk her gün ırmağın kıyısına gidiyor, orada balık avlıyordu. Çocuk daha sonra balığı temizliyor ve balığın başını ve içini kediye ve köpeğe veriyor ve temizlediği balığı da eve götürüyordu. Günlerden bir gün çocuk evde otururken köpek balıkların birinin ağzında güneş gibi parlayan bir taş buldu. Bu taş sihirli bir taştı ve adı da gece ışığı gevheriydi. Köpek taşı çocuğa verdi. Çocuk çok şaşırmıştı. Taşı sınamak için dilinin altına koydu ve şöyle niyet etti. Ey gece ışığı gevheri, soframızın yemek dolu olmasını arzu ediyorum. Bir anda ortada duran sofranın üzeri türlü ve rengarenk yemeklerle doldu. Hepsi büyük bir sevinç ve mutluluk yaşıyordu. Sofranın başına geçtiler ve kendilerine güzelce bir ziyafet çektiler.
Günlerden bir gün çocuk evden dışarı çıkmış geziniyordu. O sırada ağanın kızını gördü ve bir anda kıza çarpıldı. Çocuk annesinden ağanın kızını istemeye gitmesini istedi ama annesi tepki gösterdi. Ya oğlum sen nerede, ağanın kızı nerede, sen nasıl ağanın kızını istersin? Bizim şu 7 katlı gökte bir tek yıldızımız bile yok. Ama bu sözler çocuğu vazgeçirmeye yetmedi ve annesine her ne şekilde olursa olsun gidip ağadan kızı istemesini söyledi. Çocuğunun ısrarını gören anne mecburen yola çıktı ve ağanın kızını istemeye gitti. Ağa kadını görünce ne istediğini sordu. Anne de kızını istemeye geldim dedi. Ağa anneyi başından savmak için şöyle dedi. Tamam benim sözüm yok ama kızımı istiyorsan 40 deve altın isterim.
Bu sözleri duyan yoksul anne üzülerek eve döndü ve macerayı oğluna anlattı. Çocuk da annesine merak etmemesini, bu sorunu halledeceğini söyledi. Ertesi gün ağa uyandığında evinin önünde altın yüklü 40 deve duruyordu. Bu manzara karşısında şaşkına dönen ağa bu kez anneye şöyle dedi. Şimdi de senden her şeyi altın olan bir saray isterim. Kadın yine üzgün üzgün eve döndü ve macerayı oğluna anlattı. Çocuk yine annesini teselli etti ve bu sorunu da çözeceğini söyledi. Ertesi sabah ırmağın kıyısında altın bir saray hazırdı. Sarayı gören ve deli tutulan ağanın artık başka mazereti yoktu ve bu yüzden kızını çocuğa verdi.
Bu maceranın üzerinden birkaç gün geçti. Köylü bir çocukla evlenmek istemeyen ağanın kızı babasına bir çare bulmasını ve çocuğun sırrını öğrenmesini istedi. Ağa ne yapacağını bilemiyordu. Bu yüzden yakında bulunan büyücü bir kadını çağırdı ve ondan yardım istedi. Büyücü bu işi bir an önce halledeceğini söyledi. Büyücü kadın köylü çocuğun her gün yoksul insanları topladığını ve onlara yiyecek ve giyecek bir şeyler dağıttığını duydu. Bu yüzden yoksul bir insanın kılığına girerek çocuğun evine gitti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsuzey.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Bir başka bölümde yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır, iffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur. Toplumu etkileyendir, manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir. Erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar, zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler. Bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine Batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz Batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli. Hem de resmi törende, artık sosyal ortamda da açıktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Isır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.